Ayrım 3.
O halde bu çürümeyi süpürüp temizleyecek bir demokratik devrim umudu hiç yok mudur? Bence bu doğrultuda bir köklü dönüşüm ancak iç ve dış etkenlerin ortak katkısıyla Türkiye'nin bir büyük toplumsal krize sürüklenmesi sonunda gündeme gelebilir. Böyle bir krizin nasıl oluşacağını, nasıl gelişeceğini öngöremeyiz. Ancak 1974 yılının Yunanistan'ına bakınız. Günümüz Türkiye'sinin koşullarına çok benzeyen bir çürüme içindeydi. Onlarda da eli kanlı bir derin devlet vardı. Faili meçhul siyasi cinayetlerin sayısı az değildi. Kıbrıs fiyaskosuyla başlayan bir toplumsal çalkantı bu pisliği süpürüp gitti. Albaylar hala hapistedir ve Yunanistan bir açık toplumdur. O halde profesyonellik, takipçilik ve cumhuriyet. Amerikan ve İngiliz uçaklarının Bağdat'ı bombaladığı günlerden birinde Radikal gazetesinde New York mektupları yayınlanan Aslı Aydın Taşbaş'ın bir yazısını okudum. Bakınız, genç bir profesyonel gazeteci olduğu anlaşılan yazar, Irak'a dönük hava harekatının nasıl başladığını, nasıl geliştiğini bizlere nasıl aktarmaktadır. Bayram değil, seyran değil. CNN, neden TRT'nin Manavgat Şelalesi fotoğrafları gibi uyuyan Bağdat'tan canlı yayın yapıyordu? Tam bir saat sonra o şaheser, Tomahawk'lar yağmaya başladı. Savaşlar da biraz gecikebiliyor. Ondan sonraki günlerde savaşı Bağdat'tan keyifle seyrettik. Bağdat'a ışıl ışıl Tomahawk füzeleri yağıyor. Christina'nın Amanpour, saçları Bağdat'ın hafif gece yelinde uçuşurken, arkadan Irak uçak savarlarından çıkan ışıklı küreler gökyüzünde dans ediyor. Ah, CNN'de savaş ne güzel. Ara sıra Güvenlik Konseyi toplantılarını izlemek için Birleşmiş Milletler'e gidince, filmi kaçırıyorum diye moralim bozuluyordu. İşin güzel tarafı, Amerika'nın günlük bombardımanı tam gece haberlerinin başladığı saate denk gelecek şekilde ayarlanmıştı. Böylece yemeğe oturduğumuzda o günün bombardımanı başlıyor, gece boyunca Pentagon, dışişleri falan filan çeşitli yerlere bağlanıp keyifli vakitler geçirebiliyorduk. Bu yazıyı acaba satır aralarında benim sezemediğim bir kara mizah mı gizlidir diye birkaç kere okudum. Yok, yazı genç bir gazeteci yazarın Irak'ın bombalanması karşısındaki algılamalarının olduğu gibi yansıtmaktadır. Kısacası yazarımız Bağdat'ın bombalanmasını, yani bu güzel savaşı, ışıklı, şaheser Tomahawk'ları seyrederek, bombardıman biraz gecikebildiği için hayıflansa bile, yemek saatlerine geldiği için sevinerek ve keyifli vakitler geçirerek CNN'den izlemiştir ve bize de bu keyfi aktarmak istemektedir. Türk basınına giderek bu tür profesyoneller mi egemen olacaktır? Hüzünle düşünüyorum. Belki durum daha ciddidir ve Türkiye'nin geleceği de önümüzdeki yüzyılda bu insanlara emanet edilecektir. Zira genç Aslı, e-posta adresinden anlaşıldığı kadar sadece bir gazeteci değildir. New York Üniversitesi'nde de öğrencidir. Tomahawk stokları tüketilerek ve savaş sanayine yeni, kârlı siparişlerin kapısı açılırken, Bağdatlıların öldürülmesine karşı sergilenen bu duyarsızlık, 21. yüzyılda Türkiye'nin bilim, basın ve iş hayatının üst kadrolarını oluşturacak insanların ortak bir özelliği mi olacaktır? Ne diyelim? Bizler insanlık trajedileri karşısında meali bilinmeyen bu nesle aşina değiliz. 1998 son bulurken Meral Akşener'in kamuoyuna intikal ettirdiği ses bantları, büyük medya gruplarından birinin patronlarının iş takipçiliğini yapan gazete yöneticilerini teşhir etmekteydi. Elbette bantlar yasa dışı yollarla elde edilmişti. Holding basını da Yavuz hırsız rolüne soyunarak olayı sadece bu biçimde aktardı. Elbette iş takipçiliği yaptığı ortaya çıkan gazete yöneticileri günahlarını böylece gündem kaydırarak örtbas etmeye çalışacaklardı. Ve elbette aynı gazetelerin manşetlerinde olayın patronların iş takipçiliği değil haberleşme özgürlüğüne yasa dışı saldırı boyutu yansıyacaktı. Zira bu saptamalar holding sahiplerinin gazete patronunun olmasının doğal sonucudur. Fakat aynı gazetelerin birçoğu saygın, dürüst, bilgili köşe yazarlarına ne oldu? Niçin onlar da yazılarıyla teker teker bu çirkin olayın sadece yasa dışı bir telefon dinlenmesi boyutuna değinip gündem saptırma çabalarına ve kervanına katıldılar? Yanlış anlaşılmasın. Bu yazarların köşelerinde patronlarını ve genel yayın yönetmenlerini eleştirmelerini beklemiyorum. Ancak en azından bu çirkin olay karşısında susmaları gerekmez miydi? Cefakeş muhabirlerin çoğunluğunun Akşener bantlarının açığa çıkardığı gerçekler ve yöneticilerinin tavırları karşısında tiksintiye kapıldığını biliyorum. gazete çalışanlarının, aristokratları olan günlük köşe yazarlarının da en azından susarak suçüstü yakalanan patronlarına karşı basının gerçek emekçileri olan muhabirlerle sessiz bir sınıf dayanışma göstermeleri aşırı bir beklenti midir? Cumhuriyet gazetesinin farklılığı işte buradadır. Cumhuriyet, büyük sermayenin veya tarikatların güdümüne girmeyen, kısacası patronsuz olan bir gazetedir. Ve Bağdat'ın viran kırılması karşısında profesyonelce duyarsız kalan gazetecilerin gazetesi değildir. 3 Aralık 1999 tarihli Cumhuriyet'te Buket Uzuner'in yine New York'tan Irak harekatı üzerine yazdıklarını, radikal yazarının savaş izlenimleriyle karşılaştırınız ve farkı görünüz. Gazetemizin maddi eksikliklerini elbette biliyoruz. Cumhuriyete özgü çok sesliliğin zaman zaman çözümü güç gerilimler yarattığını dikkatli okurlar da elbette fark etmektedirler. Ne var ki Cumhuriyet'in muhabir, yazar ve yönetim kadrosundan oluşan emekçileri günümüz Türk basınına damgasını vurmakta olan profesyonel duyarsızlığın veya iş takipçiliğini doğal gören gazetecilik anlayışının günahlarından azadedir. Biraz da bu nedenle Cumhuriyet'te yazmaktan ben de hep mutluluk duydum. Bölüm 2. İnsanlar, Kitaplar, Üniversiteler. Toplumsal Merdivende Hayat ve Ölüm. 1991-92 yıllarında Bahattin Akşit ve Bilsay Kuruç'la birlikte İstanbul'un bazı semtlerinde ve Orta Anadolu köylerinde anketler düzenledik. Amaç, değişen ve güçleşen makroekonomik koşulların insanlarımıza nasıl yansıdığını ve ailelerin bu olumsuz gelişmelere karşı ne türden savunma mekanizmaları geliştirdiklerini araştırmaktı. Kapsadığımız ailelerin refah göstergelerini de incelemeye aldık ve bu nedenle kadınlara sağlıkla ilgili sorular yönelttik. Anketler, aileleri, toplumsal sınıflar ve katmanlar itibariyle sınıflamamıza imkan verecek biçimde düzenlenmişti. Böylece sağlık göstergelerinin insanların mensup oldukları toplumsal sınıfa göre değişip değişmediğini araştırmayı hedefledik. 1994 yılında bu araştırmanın sonuçlarını İstanbul'dan ve Anadolu'dan sınıf profilleri başlıklı bir kitapta işledim ve inceledim. Kitapta yayımlanan bulgularda sağlık hizmetlerinden yararlanma ve doğrudan doğruya sağlık durumu ile ilgili göstergeler bakımından kırsal bölgelerde yoksul köylü ve tarım işçisiyle başlayıp kapitalist çiftçiye kadar uzanan, kentlerde işsizler ve marjinal düzensiz iş sahipleriyle başlayıp büyük orta burjuvazi veya yöneticilere kadar uzanan toplumsal tabakalaşma şemasının alt ve üst basamakları arasında önemli farklar vardır. Uç konumlarda yer alan toplumsal katmanlar arasında sağlık hizmetlerinden yararlanma bakımından çok büyük, 25 misline kadar uzanan uçurumlar gözlenmektedir. Düşük, ölü doğum yapan kadınlar ve çocuk ölümü gibi olumsuz göstergeler bakımındansa aradaki fark 4 misli civarında gözlemlenmektedir. Bu konuların gerçek sahibi olan halk sağlığı uzmanlarının bulguları daha da ileriye gider ve Türkiye'de yaşam beklentisinin toplumsal katmanlar arasında çok büyük farklar gösterdiğini ortaya koyar. Kısacası, Türkiye'de toplumsal alın yazısı, yani hangi sınıftan olduğumuz sadece hayatımızı değil, ne zaman nasıl öleceğimizi de etkilemektedir. Bunu doğal karşılarız ancak temel sağlık hizmetlerini yaygın bir biçimde vatandaşlarına sunan ve sağlık altyapısını büyük ölçüde geliştirmiş batı toplumlarında toplumsal tabakalaşmanın insanların sağlığını ve yaşam sürelerini aynı biçimde belirlemesini pek beklemeyiz. Ben de öyle düşünüyordum. Ta ki New York Review dergisinin 16 Temmuz 1998 tarihli sayısında Helen Epstein'ın Toplumsal Merdivende Hayat ve Ölüm başlıklı yazısını okuyuncaya kadar. Epstein, Batı toplumlarında sağlık göstergeleriyle toplumsal tabakalaşma arasındaki ilişkileri araştıran bulguları özetliyor ve şu sonuca varıyor. Bu ülkelerde ortalama sağlık düzeyi ve yaşam beklentisi sürekli olarak yükselmektedir. Ancak sağlık göstergeleri bakımından sınıflar arası farklar zaman içinde kapanmamakta, aksine açılmaktadır. Saptamalarından bazılarını kısaca aktarıyorum. Britanya'da yoksulların ölüme yol açan 80 kadar hastalığa yakalanma riskleri zenginlerin çok üstündedir. Sanayileşmiş dünyada yoksulluk vücudu yavaş yavaş tüketen kronik bir hastalık gibidir. Büyük kentlerin yoksul semtlerinde insanlar olduklarından yaşlı görünürler. Yaşınız ne olursa olsun yoksulsanız zaman hızlanır, organlarınız daha çabuk eskir. Sosyal sınıfları insanların bedeninden okuyabilirsiniz. New York'un Harlem semtinde yaşayan 30 yaşlarındaki siyah bir erkeği, Bangladeşli aynı yaşta bir erkekle karşılaştırırsak, Harlemli'nin felce, kalp ve şeker hastalıklarına ve kansere yakalanma ve daha genç ölme olasılığı daha yüksektir. Britanya'da 1950-1970 yılları arasında ölüm oranı üst toplumsal katmanlarda %20 oranında azaldı, ancak aynı oran niteliksiz ve yarı nitelikli işçiler arasında hiç değişmedi. 1991 yılında ise Britanya'nın en yoksul semtlerindeki ölüm oranı en zengin semtlerindeki oranı 4 misli aşmaktadır. İngiltere'de kamu personeli içinde yapılan uzun süreli araştırmalar ortaya koymuştur ki bürokratik hiyerarşide yükseldikçe yaşam beklentisi artmaktadır. Kamu görevlilerinin en alt katmanlarında ölüm riskini belirleyen değişkenler en üst katmanlardakini 4 misli aşmaktadır. Bu durum farklı yaşam tarzlarından kaynaklanmıyor. Her ikisi de günde 20 sigara içen sıradan bir katip ve bir yönetici karşılaştırılırsa, katibin akciğer kanserinden ölme olasılığı diğerinden daha fazladır. Sağlık altyapısını hayranlıkla gözlemlediğimiz gelişmiş Batı ülkelerinde yaşam beklentisini belirleyen bu toplumsal sınıfsal alım yazısı niçin süre gelmektedir? Epstein iki yanıt öneriyor. Birincisine göre ana rahminde, çocuklukta ve ergenlikte yoksulluk yaşayan insanlar, yani sınıfsal köken, sağlık göstergelerini de ömür boyu olumsuz yönde etkilemektedir. İkincisine göre günlük çalışma ve hayat koşullarını göreli yoksulluk, bağımlılık ve eziklik içinde sürdüren insanlar sürekli bir toplumsal gerginlik, stres hali içinde yaşamaktadırlar ve bu durum, yani sınıfsal konum, adeta kronik bir hastalık gibi sağlığı, yaşam beklentisini etkilemektedir. Bu incelemelerin çoğunu Batılı hekimler yürütmüş, toplumsal tabakalaşmaya, sınıflara dönük çözümlemeleri demode bulanların anlaşılan Batılı doktorlardan öğrenecekleri çok şey var. Tony Blair'in bir yazısı. Tony Blair'in 15 Mayıs 1998 tarihli International Herald Tribune'de 3. yol üzerine bir yazısı çıkmış. Blair bu yazıda sol ile sağı ortak bir noktada birleştirmenin olanaklarını sorguluyor. Ona göre geleneksel Batı solunun dayandığı ilkeleri küreselleşmenin ve yeni dünya koşullarının gereklerine göre yeniden biçimlendirmek gerekir. İşte buna Blair üçüncü yol demektedir. Kısacası İngiliz İşçi Partisi'nin lideri gündemini Batı Sosyal Demokrat Hareketi'ni sağa kaydırmanın da ötesine taşıyor, sağ ve sol terimlerini siyaset lügatından silmeyi hedefliyor. Ancak Blair'in yazısının içeriği ortaya konan çizgisinin bir sağ-sol sentezi değil, Batı sağının geleneksel ideolojisini bütünüyle Batı soluna taşıma çabası olduğu ortaya çıkıyor. İşçi Partisi'nin yeni programını ve bir yıllık iktidar deneyimini yakından inceleyenler için bu saptamada şaşacak bir şey yok. Ancak durumu bu kez bir yazar olarak Tony Blair'a bakarak değerlendirelim ve yazarın işsizlik ve suç sorunlarına yaklaşımını örnek olarak ele alalım. İşsizlikle nasıl mücadele edilmelidir? Son 60 yılın Batı düşüncesinde bu konuda sağ ve sol iki farklı çizgi izlenmiştir. Sağ ideoloji çalışma yükümlülüğünü bireyin sırtına yıkar. Yeterince düşük ücreti kabul eden herkesin iş bulabileceğini, yani sendikaların ücretlerin düşmesine karşı dirençleri kırılırsa tam çalışmanın sağlanabileceğini düşünür. İşsizlik sigortası ve yoksulları sağlanan sosyal haklarsa tembelliği, aylaklığı teşvik eder. Yani işsizliği arttırır. Bu tür sosyal güvenlik şemsiyelerinin kaldırılması çalışma şevkini canlandıracak, işsizliği de azaltacaktır. Sol çizgi ise kapitalizmin kendiliğinden tam çalışmayı sağlayamadığını vurgular. Bu nedenle işsizlikle mücadele yükümlülüklerini devlete yıkar ve tam çalışma hedefini devletin asli bir görevi haline getirir. Bu anlayışın 1945 sonrası Avrupa'sında yerleşmesinde İngiliz İşçi Partisi'nin onurlu bir yeri vardır. Bu iki görüş birbirine tam zıttıdır ve uzlaşmaları mümkün değildir. Blair ise açıkça sağ çizgiden yana bir tavır alıyor. Ona göre İngiltere'deki sosyal güvenlik sistemi insanların işe girmelerini teşvik etmemekte imiş. Ve bu nedenle gençler sosyal güvenlik sistemine yük olmaktan çıkmalı ve çalışmaya başlamalı imişler. Bu mantığın uzantılarını izleyelim. Ekonomide iş vardır, ancak devlet insanları aylaklığa teşvik ettiği için yeterince çalışmak isteyen insan yoktur. Aylakların adı işsiz olmakta, işsizlik de bu yüzden ortadan kalkmamaktadır. Sosyal güvenlik sistemleri elbette varlığını sürdürmeli ama bu sorunu çözecek biçimde düzeltilmeli, yani daraltılmalıdırlar. Suç ve suçluluğa bakışta da sol ve sağ çizgiler vardır. Sol, suçu toplumsal bir olgu olarak ele alır. Suçluluğu yaratan toplumsal ortamı, bozuk kentsel koşulları, eğitimsizliği, işsizliği, yoksulluğu hafifleten önlemlerle suç oranlarının düşürülebileceğini düşünür. Polis ve yargı suçu önlemenin değil, suçluyu cezalandırmanın araçlarıdır. Sağ ise suçluluğun bireysel bir sapkınlık olduğu görüşündedir ve önlenmesi sadece polis ve adalet aygıtının güçlendirilmesiyle olur. Amerikan tutuculuğunun simgelediği bu çizgi, suça yatkın olan herkesi içeri atarak suç oranlarını azaltma peşindedir ve bu sayede Amerika'nın cezaevi nüfusunun toplam nüfusu oranı, Sovyetlerin ünlü Gulag dönemindeki oranları aşmış bulunmaktadır. Blair ne diyor? Ona göre suçun önlenmesinde toplumsal dışlama olgusu ihmal edilmemeli ama cezalandırma sistemini güçlendirmek esas olmalıdır. Blair'in yazısı böyle ama sözcüğüyle değiştiriliveren ilkelerin sıralanmasıyla sürüp gidiyor. Uluslararası finansal sistemde değişiklikler yapmak gerekir ama IMF'ye dönük eleştiriler yanlıştır. Esas olan bu sistemi daha da liberalleştirmektir. Etkin kamu hizmetleri sunmamız gerekir ama bunu gereksiz yerlere istemediğimiz bir yığın para harcayarak değil, finansal saygınlığı koruyarak yapmalıyız. Her şeyi piyasaya bırakan laissez-faire yaklaşımı yanlıştır. Ama küreselleşme hem kaçınılmaz hem de istenmesi gereken bir dönüşümdür. Devlet, firmaları ve insanları bu rekabetçi dünyada onları ayakta tutabilecek donanımları sunmalıdır ama tedbirli finansal politikalar izleyerek ve bütçe açıklarından kaçınarak. Tony Blair'in Clinton'la çekilmiş fotoğraf ve filmlerinin Çiller'in Clinton'un yanındaki görüntülerini nasıl andırdığına dikkat ettiniz mi? Blair devamlı gülmekte, kesintisiz konuşmakta, ABD başkanı tarafından beğenilmek, takdir edilmek özlemi içinde adeta çırpınmaktadır. Yazısında da Blair, Clinton'a ve Amerika'ya bu doğrultuda mesajlar gönderiyor. Size Avrupa'dan eleştiriler geliyor ama bunlar sizin takdir edilmediğiniz anlamına gelmiyor. Dünya lideri olarak Amerika'nın değerini bilmemiz gerekir. Görüldüğü gibi Blair aslında Avrupa sosyal demokrasisinin genel değerlerini değişen koşullara ve çağa uygun bir biçimde yeniden yorumlamak peşinde değildir. Amacı tam aksine geleneksel sağın değerlerini sol hareketlere egemen kılmaktır. 1945'i izleyen 30 yıl boyunca Batı'da partiler üstü bir özellik kazanan ve refah devleti kavramı etrafında birleşen orta sol oydaşmanın konsensusun yerine 3. yol adı altında ve yine partiler üstü orta sağ bir oydaşmaya geçiş istemektedir. Bunları biraz da CHP kurultayının izlenimleri üzerinde yazdım. Yeni CHP'nin söylemini yakından izlersek farklı terimler altında aynı saptamayı yapmak yanlış mı olacaktır? Ernst Hirsch'in anıları. 1933'ü izleyen 20 yıl boyunca İstanbul ve Ankara Hukuk Fakülteleri öğrencileri ticaret hukuku, iş hukuku, fikri haklar, hukuk sosyolojisi, hukuk felsefesi derslerinde ve seminerlerde unutamayacakları bir hocanın tezgahından geçmişlerdi. Hayata bir Alman Yahudisi olarak gözlerini açan 31 yaşında Nazi rejiminden kaçarak İstanbul Üniversitesi'nde profesörlüğe başlayan, 3 yıl sonra derslerini Türkçe veren, 40 yaşında Türk vatandaşı olan, Cumhuriyet Türkiye'sinde batılı anlamda hukuk öğretiminin oluşmasında önemli rol oynayan ve 83 yaşında Almanya'da bir Türk vatandaşı olarak ölen Profesör Ernst Hirsch. Ernst Hirsch'in Anılarım, Kaiser Dönemi, Weimar Cumhuriyeti, Atatürk Ülkesi başlıklı kitabı Fatma Subhi'nin nefis çevirisi ile 1997 yılında TÜBİTAK tarafından yayımlandı. Bu anıların bende yarattığı birkaç izlenimi okuyucularımla paylaşmak istedim. Hirsch'in anılarının ilk bölümü Geldiğin Yeri Unutma Sakın başlığını taşıyor. Kaiser Almanya'sının Freiburg kentinde Hirsch'in çocukluk ve gençlik yıllarından çizgiler içeren bu bölümde, yüzyılın başında bir Yahudi burjuva ailesinin günlük hayatı ve yazarın hümanist cimnazyum anlayışı olarak adlandırdığı lise eğitimi anlatılıyor. Bu eğitim, genç Hirsch'e ve arkadaşlarına örneğin, antik çağın nasıl olup da adına batı kültürü denen şeyin temelini oluşturduğunu, bunun temelinde yatan sebepleri araştıracak bir formasyon sağlayabilmiştir. Aydınlanma geleneğinin eğitim yoluyla Hirsch'e intikal ettirdiği güçlü birikim, 30 yıl sonra Ankara Hukuk Fakültesi'nde Eflatun'un yapıtlarının Yunanca asıllarını, Batı dillerinden ve Türkçe çevirileriyle karşılaştıran hukuk felsefesi seminerlerinde Türk öğrencilere aktarılacaktır. Ne var ki, hümanist aydınlanma geleneği, Nazilerin Almanya'da iktidara gelmesine engel olmayacaktır. Hitler'in şansölye olduğu tarihte Hirsch, hem Frankfurt eyaletinin bir yargıcı hem de hukuk fakültesinde öğretim üyesidir. 1933 yılında Yahudilerin kamu yönetiminden tasfiyesi başlar ve Hirsch hem yargıçlıktan hem de üniversiteden uzaklaştırılır, ancak şanslıdır. Amsterdam Üniversitesi'nden 1933-34 ders yılı için bir davet alır. Almanya'dan çıkmasına izin verilir. Bu arada Darülfünun'un İstanbul Üniversitesi'ne dönüşme çalışmaları başlamıştır. Maarif Vekili Reşit Galip, İstanbul Üniversitesi'nin yeni oluşacak 30 kürsüsünden her birine birden fazla Alman bilim adamı getirmeyi kararlaştırır. Nazizmden kaçan bilim adamlarına davet çıkarılır. İlk gelenlerden biri de Hirsch'tir. Hirsch'in kuruluş süreci içindeki İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ilk izlenimleri çok renklidir. Yazar, kapatılan Darülfünun'u düzeltilemeyecek bir orta çağ kalıntısı olarak, İstanbul Üniversitesi'ni ise Batı Avrupa'nın üniversite anlayışını yerleştirmek isteyen aydınlanmacı ve devrimci bir girişim olarak görür. Bu değerlendirmesiyle 1933 Darülfünun'un tasfiyesini bilim özgürlüğüne bir saldırı olarak günümüzdeki bazı yorumlardan kesin çizgilerle ayrılır. Bilim özgürlüğünü savunabilmesi için bilimsel düşüncenin olması gerekir. Bu nedenle Hirsch, Bakan Reşit Galip'in yeni üniversitenin ana işlevini meslek eğitimi değil, saf bir bilimsel kültür yaratmak, spekülatif düşüncenin odak noktası ve kaynağı olmak biçiminde tanımlayan görüşlerini benimsemektedir. Bu dönüşüm alttan gelen bir taleple değil, tepeden inme başlatılmıştı ve Hirsch'e göre iyi olmuştur. Ne var ki göçmen profesör, bir yıl önce kapıları kapatılan İslam ilahiyat, hukuk ve edebiyat yüksekokullarına hakim olan ruhtan arındırılma sürecinin pek de kolay olmayacağını kısa zamanda kavrayacaktır. Türk öğretim üyeleri arasında hukuk devrimini benimseyenler ve Batı hukuk sistemini kavrayanlar azınlıktadır. Medrese geleneği derslerin verilme tarzında bile ortaya çıkmaktadır. Dekan ilk dersine girmeden önce Hirsch'i uyarır. Bir hoca olarak görevi derslerini yazılı olarak hazırlamak, kürsede oturarak bunları öğrencilere okumaktan ibarettir. Öğrencilere soru sormak ve öğrencilerin soru sorması caiz değildir. Öğrencilerde yazarak not tutmak, bunları ezberlemek ve imtihanını bilmek zorundaydılar. Hirsch doğal olarak bu yöntemi reddeder ve bir asistanının 30 küsur yıl sonra hatırlattığı gibi dinleyicileri hazla dolduran canlı, unutulmaz bir hoca olarak şöhret yapar. Savaş sonunda dünya ve Türkiye değişmektedir. Üniversiteleri özelliği getiren ve hala özlemle andığımız 1946 tarihli üniversiteler yasasının hazırlanmasında Hasan Ali Yücel tarafından görevlendirilir. Ancak Yücel sonrasında hava değişir. Üniversitelerde sol hümanist akımlara karşı baskılar başlar. Hirsch bu cadı kazanını onurlu biçimde karşı çıkar. Sonunda sadece solcu öğretim üyeleri değil, Hirsch'in 5 yurttaşı da Ankara Üniversitesi'nden uzaklaştırılırlar. Yavaş yavaş Türkiye Hirsch'i itmekte, ana vatanı ise çekmektedir. 1953'te Almanya'ya dönecek, Hür Berlin Üniversitesi'nde rektörlük yapacak, emekli oluncaya kadar bu üniversitede çalışacaktır. Ernst Hirsch'in anıları onurlu, renkli, üretken bir bilim insanının günümüze ışık tutan öyküsüdür.